Birinci kaset, ikinci yüz. Ali Rıza Bey lakırdı bulamayarak gülünç bir surette birkaç kere yutkundu. Evet ama namus dedi. Namusu kurtardık. Namus sözü bu saf, temiz ev kadınında her vakit büyük bir tesir yapardı. Fakat açlığın kapılarına vurduğu bu saatte bu kelime onun üstündeki kuvvetini kaybetmiş gibi göründü. Ali Rıza Bey insaf et. Bunca yıllık karınım. Bana ahlaksız bir kadın gözüyle bakarsan hem ayıp hem günah olur. Ben de senin kadar namuslu bir insanım. Fakat ben senin yerinde olsam çocukların hatırı için buna göz dümerdim. Ali Rıza Bey bu sözlerin üzerine ateş kesildi. Ne dedin bakayım, ne dedin? Bir daha söyle. Böyle bir şeye göz mü yumardın? Yazık, yazık sana, diye bağırmaya başladı. Hayriye Hanım gözlerini tavana kaldırdı. Sonra aynı sakin hüzünle devam etti. Evet Ali Rıza Bey, sen ne dersen de onların hatırı için ben her şeye katlanırım. Çünkü ekmeksiz kalırsak onların namusu tehlikeye girer. Bu söz Ali Rıza Bey'in kafasında bir sopa gibi indi. Bir gün evvel şirkette bir başkasından işittiği sözü hatırlıyordu. Parasız namus nihayet bir iki göbek dayanır. Hangi korkunç kuvvettir ki bu iki ayrı dünya kadar farklı insanı birbirlerini tanımadan aynı dilden konuşmaya sevk ediyordu. Ali Rıza Bey karmakarışık zihninde bu muammaya bir cevap ararken kadın devam ediyordu. Darılma Ali Rıza Bey, kalbimde ne varsa söyleyeceğim. Sen çocuklarının menfaatini daima vehimlere feda ettin. Onlar 15'er 20'şer yaşlarına girdikleri için vazifeni bitmiş sanıyorsun. İş öyle değil. Asıl vazifen şimdi başlıyor. Onlar eskiden mini mini bebeklerdi. Ellerine 40 paralık bir düdük, bir kırık bebek versen dünyayı vermişsin gibi bayram ederlerdi. Bu çocukların her biri şimdi büyük bir insan oldu. Her şeyi anlıyorlar, istiyorlar. Her birinin arzuları var. Bilmem ama galiba onların terbiyelerinde de yanlışlık oldu. Çıldırmışsın hanım. Benim çocuklarım öyle melekler ki. Onu ben de inkar etmiyorum. Çocuklarımız şimdiki halde melek gibi çocuklar. Fakat bir yandan da zihinlerini çok açtık. Dediğim gibi her şeyi görüyorlar, istiyorlar. Bu hal ile ileride de melek gibi kalacaklar mı? Kalsalar da işlenmeyecekler mi? Sen şimdiye kadar dışarıda çalışıyordun. Evinin içini, çocuklarını pek yakından görmüyordun. İşte sana haber veriyorum bey. Çocuklarımız için tehlike var. Benden günah gitti. Ali Rıza Bey bu davanın öyle kavga gürültüyle halledilecek bir iş olmadığını anlamıştı. Şimdi yalvarıyordu. Kuzum hanım, çocuk olma. Bu cihetleri ben de düşünmedim değil. Fakat oğlumuzu işittin. Yavrum kardeşler için her fedakarlığa hazır. Ondan şüphe etmezsin değil mi? Doğrusunu istersen şüphe ederim Ali Rıza Bey. Ne olsa da genç bir çocuk. Onun da kendilerine göre arzuları olacak. Hem olmasa bile parmak kadar çocuğun boynuna yük olmak günah değil mi? Bu karı koca bir sene münakaşa etseler bu noktada anlaşamazlardı. Ali Rıza Bey muhakkak babaların en iyisiydi. Kendi yüzünden çocuklarının herhangi birine en küçük bir zarar gelmesine razı olamazdı. Fakat o çocuğunu kendi yerine aile reisi yapmakla ona dünya saadetlerinin en büyüğünü verdiğine kâniydi. Onun için Şevket'in aile yükünden şikayet etmesi, kral olan bir insanın başına giydiği tacı ağır bulmasının evinden anlaşılmaz bir şeydi. Fakat Hayriye Hanım bu yüksek hikmetli, işlenmemiş saf kafasına bir türlü aldıramıyor, dakikadan dakikaya artan bir heyecanla ateş püskürüyordu. Saçım ağrıncaya kadar sana çocuk gibi inandım. Ne bileyim, saçlı sakallı okumuş yazmış adam. Elbette bir bildiği var diyordum. Artık yeter. Madem ki bu işi bırakmak namus icabıymış, bırak. Lakin unutma ki pahalılık günden güne artıyor. Bak artık saklamıyorum. Melek gibi çocukların zapt edilmez hale geliyorlar. Yokluk yüzünden evlatların birer birer dökülmeye başlarsa iki elim on parmağım yakandadır. Ölüp gitsen bile seni mezarında rahat bırakmam. Kadın artık çocuklarına işittirmekten korkmayarak yüksek sesle ağlaya ağlaya mutfağa girdi. Ali Rıza Bey olduğu yerde donup kaldı. Demek ki bunca senelik kuzu gibi yumuşak başlı karısı da nihayet isyan bayrağını açmıştı. Elinde bir kova bahçede dolaşıyor, çiçeklerin dibine eşeliyor, zerzevatlara su veriyor, fidanların böceklerini ayıklıyordu. Fakat aklında yalnız çocukları vardı. Karısı şüphesiz cahil bir kadındı. Fakat telaşı pek sebepsiz görünmüyordu. Çocukları hakikaten tehlikede miydi? Daha fenası karısının söylediği gibi acaba onların terbiyelerinde bir yanlışlık olmuş muydu? Evvela büyük kızı Fikret'i gözünün önüne getirdi. Bu 19 yaşında ufak tefek bir kızdı. Fakat 30 yaşında bir insandan daha ağırdı. Evde annesi için en kıymetli bir yardımcı aralarındaki ehemmiyetsiz yaş farkına rağmen kardeşleri için bir ikinci anneydi. Fikret güzel değildi. Fazla olarak sağ gözünde bir leke vardı. Bu leke zavallı kızın İç Anadolu memleketlerinden birinde çektiği uzun bir göz hastalığından yadigardı. Ali Rıza Bey o vakit bir yolunu bulup çocuğu İstanbul'a atsaydı belki bir çare bulunurdu. Ne yazık ki hastalık işlerinin en sıkı ve karışık bir zamanına rast gelmişti. Fikret'te öyle emsalsiz bir ahlak güzelliği vardı ki onun bütün kusurlarını kapardı. Hatta Ali Rıza Bey'e göre o leke bile kusur sayılmazdı. Bilakis bu, çehreye getirdiği mahzunluk, yüreğe verdiği rikkatle bir ayrı güzellik bile teşkil ederdi. Ne çare herkes, bahusus evlenecek gençler, onu kendi baba gözüyle göremezdi. Ali Rıza Bey, Fikret'i de hemen oğlu kadar ihtimamla yetiştirmeye çalışmıştı. Yalnız o kızdı. Kardeşi gibi hayata atılacak değildi. Pratik bilgilere ihtiyacı pek olmayacaktı. Bunun için Ali Rıza Bey ona daha ziyade süs ve fantezi mahiyetinde şeyler öğretmişti. Genç kız hatta gözü için bir tehlike teşkil edecek kadar çok kitap okurdu. Bunların çoğu romandı. Ali Rıza Bey kızının meşhur sanatkarlardan, meşhur eserlerden bahsettiğini, hayat hakkında ağır başlı mütalalar yürüttüğünü gördükçe iftihardan ağzı kulaklarına varırdı. Kızının yüzündeki bütün kusurları affettirecek kadar zeki, malumatlı olmasını istemişti. Çok şükür bu arzusunda muvaffak olmamış denemezdi. Fazla olarak onu annesiz derecesinde iyi bir ev kadını olarak da yetiştirmişti. Çocuğunun bugün hiçbir eksiği yoktu. Herhangi bir erkeği tam manasıyla memnun etmeye muktedirdi. Ancak Ali Rıza Bey'in zihninde üzücü şüpheler uyanmaya başlıyordu. Evet, kızın hemen hiçbir kusuru yok sayılırdı. Fakat onu anlayacak erkeği nereden, nasıl bulacaklardı? Günden güne artacak fukaralıkları bunu bir kat daha güçleştirmeyecek miydi? Hemen her gün etrafında bir takım gençler görüyordu. Bunların çoğu ağız birliği etmiş gibi evlenmekten korkuyor veyahut alayla bahsediyorlar. Birçoğu da bunu bir ticaret işi ettiklerini, yani paralı kız aradıklarını açıkça söylüyorlardı. Evet, karısı pek haksız değildi. Fikret galiba yanlış terbiye edilmişti. Çirkin bir kalbin içine uyanık bir ruh koymak niçin? Beğenilmediğini her yerde, her şeyde ihmal edildiğini daha çabuk fark etsin diye mi? Çirkinin ağzındaki güzel söz, acizin ağzındaki haklı söz kadar boş, faydasız bir şeydi. Ali Rıza Bey bu nokta üzerinde düşündükçe içindeki şüpheler kuvvetleniyordu. Evet, Fikret yanlış terbiye edilmiştir. Bu çirkin kız ne kadar anlarsa o kadar isteyecek, neticede o kadar ıstırap çekecekti. Keşke onu hayatta bir erkek gibi çalışıp çarpışacak, dişli tırnaklı, duygusuz ve fikirsiz bir genç kız olarak yetiştirseydi. Çocuğu gerçi bugünkü emsalsiz Fikret olmaz. Kendisi onu kızım diye düşünürken duyduğu saadetten mahrum kalırdı. Fakat ne ziyanı var? O mesut olurdu ya. Ali Rıza Bey Fikret'ten sonra Leyla ile Necla'yı da gözünün önüne getirdi. Onlar ablaları kadar zeki değildiler. Fakat tam manasıyla güzeldiler. Leyla 18'ini sürüyordu. Necla 16'ya daha yeni basmıştı. Bu zamanda onlara aklı başında helal süt emmiş birer koca bulmak da meseleydi. Muhafif bu o kadar güç değildi. Zamane gençleri Fikret'teki ruh güzelliğinden bir şey anlamayabilirlerdi. Fakat Leyla ile Necla yüzleri sayesinde nasıl olsa kendilerini satarlardı. İş o güne kadar bu temiz fakat her genç kız gibi zayıf ve hoppa çocukları etraftaki görünür görünmez kazalardan muhafaza etmekteydi. Ayşe'ye gelince Ali Rıza Bey onu öteden beri kardeşlerinin malı addetmeye alışmıştı. Kendi olsa da olmasa da Şevket onu daima himaye etmeye muktedirdi. İhtiyar baba o gün bahçeyle uğraşırken mütemadiyen bunları düşündü. İlk tekaüdlük ve işsizlik günleri. Bugünün er geç gelip çatacağını, her çalışkan insan gibi bir gün kendisinin de çürüklüğe atılacağını biliyordu. Fakat o bu günleri büsbütün başka türlü düşünmüştü. Tekaüt olduğu zaman çocuklarına karşı bütün vazifesini bitirmiş, onların hepsini evbak sahibi etmiş olacaktı. Gözlerini kapayıp ilerisini düşündükçe daima şu rüyayı görürdü. Tek tük torunlar doğmaya, yetişmeye başlamış, kendi havalarında olan genç babalar, cahil anneler bu çocukların bütün yükünü onunla karısının üstüne yıkmışlar. Sen misin artık hayattan çekildim, bir köşede ölümü beklemekten başka işim kalmadı diyen, al bakalım diyorlar. Büyük babanın artık başını kaşımaya vakti yoktur. Kah çocukları kırda oynamaya götürür, kah onlara ocak başında masallar söylüyor. Sonra biraz kabacalarına ailenin tarihini öğretmek, vaktiyle babalarına analarına olduğu gibi onlara da fazilet, doğruluk dersleri vermek lazımdır. Hasılı bu zamanlar o kadar işe, gürültüyle doluyor ki vakit saat gelince ölüm döşeğine yatmaya vakit bulamıyor. Çocukların düdük sesleri, davul trompet patırtıları içinde belki farkında olmadan ölüyor. Bir insan için saadetin bundan büyüğü düşünülür mü? Ali Rıza Bey'in öteden beri en büyük şikayetlerinden biri de kitap okumaya vakit bulamamasıydı. Her zaman okuduğu sayfanın en tatlı yerinde bir iş çıkardı. Hele sabahları karısının "Haydi Ali Rıza Bey, vakit geldi, vapura yetişemeyeceksin" diye aziyaret gibi başına dikilmesi o kadar zıttına giderdi ki. Ali Rıza Bey kitabı kapatırken daima "Ah bir tekaüt olsam" diye söylenirdi. İstediği gün gelmişti. Artık karısı "Haydi Ali Rıza Bey, kitabı bırak" diye onu rahatsız etmeye gelmiyordu. Fakat aksine bakın ki artık kitaplarda eski tat kalmamıştı. Karısının ilk günlerindeki çatkınlığı, titizliği bir türlü geçmiyordu. Ali Rıza Bey evvela uzun müddet onunla dargın durmuş, fakat karısının aldırmadığını görünce yine kendiliğinden barışmıştı. Hayriye Hanım'ın bu hareketi kadar ona dokunan hiçbir şey yoktu. Bir gün ona, "Yazık hanım sana, demek sen bana sırf memuriyetim için, kazandığın para için ehemmiyet veriyormuşsun" dedi. Onun kızmaya bile lüzum görmeden dudak büktüğünü görünce yalvarır gibi tavır aldı. "Biz hayatta iki silah arkadaşı gibiydik. Elimdeki silahımı aldıkları bir zamanda beni arkamdan vurmak doğru mu?" Bu sözü uzun zamandan beri zihninde hazırlamıştı. Öyle sanıyordu ki karısı bunu işitince ağlayarak boynuna sarılacak ve aralarındaki ihtilaf nihayet bulmuş olacak. Fakat aklınca çok müessir olan bu söz Ali Rıza Bey'in yalnız kendi gözlerini yaşarttı. Hayriye Hanım bilakis çok hissiz bir bakış, kapalı bir çehreyle omuz silkti. "Ne yapalım, kendi düşeni alamaz." Ali Rıza Bey'in bütün tekaüt memurlara benzemesi için bir ay kafi geldi. Dönerken eskiliği görünmeyen araba tekerlekleri gibi onun da işlerden görünmeyen ihtiyarlığı birdenbire durunca bütün haraplığıyla meydana çıktı. İki yanında boş yere sallanan kollarının ağırlığı omuzlarını çökertmeye, sırtını kamburlaştırmaya başladı. Kılığı kıyafeti bozuldu. Pantolonunun diz kapakları, kollarının dirsekleri sarktı. Halbuki eskiden ne kadar güzel ve temiz giyinen bir adamdı. Üstündeki tozlar artık süpürülmekle gitmiyor, elbiselerini işlemeye başlıyordu. Sabahları yine güneşle beraber kalkıyordu. Fakat o saatlerde artık eskisi gibi tazelendiğini duymuyor, bilakis gökyüzünde güneşin o gün geçeceği yolların uzunluğuna baktıkça vücudunda derin bir yorgunluk duyuyordu. Ne kitaplarında ne bahçesinde artık eski bir renk kalmamıştı. Muavi alışkanlık kuvvetiyle yine divanlarını karıştırıyor, bahçeyi kaplayan fena otları yoluyor, çiçekleri sulamaya uğraşıyordu. Fakat aradan uzun zamanlar geçti hissiyle başını kaldırıp güneşi yine olduğu yerde görünce ne yapacağını şaşırıyordu. Sabah, akşam vapur saatlerinde sokak kapısına çıkmayı adet edinmişti. Elleri arkasında bahçe duvarının boyunca ağır ağır gidip gelir, havada leylek sürülerinin uçtuğuna bakan kırık kanatlı bir leylek mahzunlu ile memurların kafile halinde işlerine gidip gelmelerini seyrederdi. Memurluğu zamanında mütemadiyen "Nedir bu miskin haneler efendim? Elimde kuvvet olsa bunların hepsini kapatırım" diye söylenmişti. Onların işi ekmeği ve evinde rahatı olmayan zavallı tekaütler için ne bulunmaz teselli köşeleri olduğunu şimdi anlıyordu. Evvela Çamlıca'ya yahut Üsküdar Çarşısı'na doğru yaptığı uzun yürüyüşler esnasında kır kahvelerinde dinlenmekle başlamıştı. Sonra yavaş yavaş çarşı ve mahalle kahvelerine alıştı. İlk zamanlarda kendi kendini bir köşeye çekilerek gazete okuyordu. Bunların daimi müşterilerine karşı duyduğu tiksinme hala geçmemişti. Katiyen onların aralarına karışmamak azmindeydi. Kendisi buralarda hiçbir zaman seyirciden başka bir şey olmayacaktı. Neler görüp işitiyordu? Öyle yaşlı başlı erkekler vardı ki evlerinin iç yüzünü hiç sıkılmadan anlatıyorlar, ne yediklerini, hatta bazen hiç yiyecek bulamayarak aç kaldıklarını söylüyorlardı. Bazıları mütemadiyen tavla, iskambil oynuyorlar, arada bir durarak ağza alınmayacak küfürlerle birbirlerine sataşıyorlar, sonra hiçbir şey olmamış gibi oyunlarına devam ediyorlardı. Hatta bir gün vaktiyle büyük işlerde bulunmuş bir tekaüdün dayak yediğini görmüştü. Ali Rıza Bey'e göre bu adamın bu rezaletten sonra artık insan içine çıkmaması, hatta arından ölmesi lazımdı. Halbuki ertesi gün onu aynı kahvede hiçbir şey olmamış gibi tavla oynar bulmuştu. Evvela dertleşmek için adam arayan bir iki biçareyi dinledi. Sonra yavaş yavaş ahbaplar çoğaldı. Fakat gururu hala devam ediyordu. Başkalarını her zaman dinlediği halde kendi derdine dair bir tek kelime söylemiyordu. Nihayet anladı ki kahve işsizlikten ve aile dirdiksizliğinden doğan ıstıraplara karşı sığınılacak tek köşeydi. O da olmasa mütekâitler için ölmekten başka yapılacak iş kalmamıştı. Ali Rıza Bey'in de nihayet bir kahvesi ve 8-10 yaşlı mütekâitten mürekkep bir grubu oldu. Ne yapsın, vakaların önünde durulmaz ki. Bunlar geçinme cihetinden sıkıntı çeken insanlardı. Tekâit aylıkları günün ihtiyaçları karşısında devede kulak gibi kalıyordu. Birçoğu temiz, namuslu adamlardı. Bazıları elimize fırsat geçtiği zaman niye çalmadık diye hayıflanıyorlar. Bazıları da çalamadık. Fakat madem ki sonu böyle olacaktı, vaktimizi hoşta mı geçiremezdik? Geceli gündüzde çalışıp çabaladık. Bizi limon gibi sıkıp suyumuzu aldıktan sonra pusamızı attılar diyorlardı. Ali Rıza Bey kendi gibi onlara da için için acıyordu. Fakat sözlerine hak veriyordu. Hatta bu yüzden ufak tefek münakaşalar bile ediyordu. Ali Rıza Bey'in en büyük kârı yeni arkadaşlarından ucuz alışveriş usulleri öğrenmek olmuştu. Kömürü, eti, yağ ve zerzevatın nereden nasıl alacağını artık biliyordu. Yalnız öğrendiği usullerin hepsini tatbiki imkan yoktu. Bunun için esnafla labali olmak, onlara kah aksilik, kah dalkavukluk etmek lazım geliyordu. Bunlar hiçbir zaman Ali Rıza Bey'in ağır tabiatına uyacak şeyler değildi. Bir gün uzun zaman belediye reisliğinde bulunmuş bir arkadaşıyla çarşıya çıkmıştı. Zerzevat alacaklardı. Pazarlık esnasında kavga çıkmış, dükkancı eski belediye reisinin elindeki tabakları çekip almış, "Git işine ihtiyar, sen alışverişe değil eğlenceye çıkmışsın. Paran yoksa çayırdan ot topla da onları ye," diye adamcağızı göğsünden ittiği gibi zerzevat küfelerinin içine yuvarlamıştı. Ali Rıza Bey utancından yerin dibine girmiş, bir daha kimseyle çarşıya çıkmamaya tövbe etmişti. Ali Rıza Bey tekâüt arkadaşlarından hemen hepsinin evlerinden şikayet ettiklerine dikkat etti. Demek bu cihette de yalnız değildi. Kavga bu fakir tekâütlerin evini bir salgın gibi kasıp kavuruyordu. Ali Rıza Bey bu geçimsizliklerin hep aynı sebepten, şeraiti iktisadiyeden, ummelin kuvvetten ileri geldiğini artık iman etmişti. Zavallı ihtiyarlar. Sabah oldu mu bir yangından kaçar gibi kendilerini evden dar atıyorlar, gece yarısına kadar kahvede oturuyorlar, kavga ediyorlar, uyukluyorlardı. Halbuki onlar sıcak bir aile ocağına şimdi her zamandan ziyade muhtaçtılar. Hep bu ihtiyarlık günlerini düşündükleri içindir ki ailenin bin türlü zahmetlerini şimdiye kadar hiç şikayetsiz katlanmışlardı. Ne olmuşlar ne çıkmıştı. Ya Allah esirgesin bu kahveler de olmasaydı? En garibi bu ihtiyarların çoğu şimdiye kadar en çok neden korkmuşlarsa ona uğramışlardı. Mesela bugün hayatında borç etmekten delicesine ürkmüş eski bir kalem müdürü vardı ki aylık kağıdını bir türlü sarrafın elinden kurtaramıyor, ödenmesine imkan olmayan bakkal kasap borçları için hapse girmeye hazırlanıyordu. Alacaklı esnaf ilk defa kapısı önünde bağırıp çağırmaya başladığı zaman ölecek gibi olmuştu. Fakat şimdi aldırmıyor, hatta hapis tehlikesini bile filozofça bir tevekkülle karşılıyordu. Ne yapalım, heriflerin hakkı kalmasın, borcumuzu para vermekle ödeyemiyoruz, bari hapis yatmakla ödeyelim. Yine bir eski mal müdürü vardı ki gençliğinde delice titizliğiyle şöhret almıştı. Ayağından çıkmış bir çorabı yıkanmadan bir daha giymezdi. Şimdi bu adamcağızın yakasında bitler geziyordu. Karısı 2 sene evvel kötürüm olmuştu. Evinde başka kimsesi yoktu. Bütün işler onun üstüne yıkılmıştı. Fazla olarak da gece gündüz hasta kahrı çekiyordu. Bir üçüncüsü birkaç günde bir gelininden, damadından dayak yer, "Bir daha bu eve dönersem bana lanet olsun," diye elinde bir bohçayla kahveye gelirdi. Gece müşterilerin dağılmasına yakın uyku bastırınca ve gecenin ayazı romatizmalı ayaklarını sızlatmaya başlayınca kararını değiştirir, yine bohçası kolunda kös kös evinin yolunu tutardı. Arkadaşları ona acımaktan ziyade gülerler, "Ettiğini çekiyor," derlerdi. Bu bir derece kadar doğruydu. Eskiden uzun seneler askeri rüştiyede hocalık etmiş olan bu adam kim bilir ne kadar çocuğun canını yakmıştı. Kahvenin müşterileri arasında bir de Sermet Bey isminde bir eski vali vardı. Fakat bu öteki tekaüpler gibi değildi. Bilakis kıyafetinden, sözlerinden hali vakti yerinde bir adam olduğu anlaşılırdı. Sermet Bey memurluk hayatında doğruluğu ve namusu ile şöhret almış bir adamdı. 70 yaşına rağmen kırmızı çehresi, alabros beyaz saçları, tertemiz kıyafetiyle dimdik durur, yüksek sesle konuşurdu. Herkes gibi Ali Rıza Bey de adama evvela ehemmiyet vermiş, sözlerini hürmetle dinlemişti. Fakat sonradan Sermet Bey hakkında fena şeyler işitti. Bu kibar kıyafetli adamdan öteki bitlenenler ve dayak yiyenlerden daha çok iğrenir oldu. Söylendiğine göre bu adamın kızları sağlam ayakkabı değildi. O burada yine eskisi yüksek sesle ahlaktan, faziletten bahsederken evinde tüyler ürpertici kepazelikler oluyordu. Zaten bu kadar temiz giyinmesinin sebebi de bundan başka bir şey değildi. Bazıları Sermet Bey'in hiçbir şeyden haberi olmadığını söylerlerdi. Bazılarına göre ise bu adam çoluk çocuk ağzına düşen bu rezaletleri sezinlemeyecek kadar ahmak, evde oluk gibi akan paranın menbaını keşfedemeyecek derecede bunak değildi. Domuz gibi her şeyi biliyordu. Ali Rıza Bey bu dedikodulara karışmaktan fevkalade çekinmekle beraber bir gün korka korka dedi ki ''Bu ikinci ihtimal bana zayıf geliyor. İnsan böyle şeyi bilir de nasıl tahammül eder?'' Gülüştüler. ''Allah ne verir de kul götürmez ki.'' Adamcağız ilk zamanlarda hiç şüphesiz bir parça sıkıntı çekmişti. Fakat sonra yavaş yavaş alışmıştı. Hasılı bu kahvenin vakaları Ali Rıza Bey'e kısa bir zaman içinde de olsa kendi dertlerini unutturuyordu. Fukaralık Ali Rıza Bey için de güzel bir mektup olmuştu. Her şeyi hakiki rengiyle, hakiki çehresiyle görmeye başladı. Artık kimse bu parasız ihtiyara kendini olduğundan başka türlü göstermek için canını sıkıntıya sokmuyordu. Hatta çocukları bile. Fikret de kendisine karşı garip bir uzaklık ve soğukluk hissediyordu. Bu çocukta için için anlaşılmaz bir şeyler geçiyordu. Artık babasına sokulmuyor, ona eskisi gibi inanmadığını açıkça gösteriyordu. Halbuki Ali Rıza Bey bu sıkıntılı zamanlarda bu nazik ve ağır çocuktan neler ummuştu. Leyla ile Necla'ya gelince onlar da hemen hemen aynı haldeydiler. Görünüşte babalarına karşı hiçbir yolsuzlukları yoktu. Fakat bilinmez bir sebepten ona kinlenmiş gibi göz göze gelmekten çekiniyorlar. O daha ağzını açarken işitecekleri şeylere inanmamaya evvelden karar vermiş gibi inatçı bir tavırla başlarını öte tarafa çeviriyorlardı. Ali Rıza Bey bu maceraya atılırken en ziyade çocukları üstündeki nüfuz ve tesirine güvenmişti. Bu böyle bir dalgaydı ki ancak evin içinde herkes kendisine inanır ve itaat ederse aşılması mümkün olurdu. Halbuki onlar daha ilk sarsıntıda dağılıyorlar, büyük felaketin karşısında onu yapayalnız bırakıyorlardı. İhtiyar adam bu bozgunu evvela Hayriye Hanım'dan bilmiş ve kendi ettiği yetmiyormuş gibi evlatlarını da zehirliyor, bana karşı kışkırtıyor diye karısına kinlenmişti. Fakat sonradan anladı ki yok yere o fakirin günahına girmişti. Çocuklarını teşvik etmek şöyle dursun, belki onu böyle acı ve hırçın yapan bilakis çocuklarıdır. Bu fikri kuvvetlendirecek başka bir şey de vardı. Hayriye Hanım kocasına uzak durmakla beraber ev kadını vazifesini hiç ihmal etmiyordu. Zaten öteden beri iktisada son derece riayet eden bir kadındı. Şimdi bunu adeta hasislik, çingenelik derecesine çıkarmıştı. Bir erkek bu kadar hakir bir zamanda karısından daha ne bekleyebilirdi? Oğlu Şevket'e gelince, ihtiyar baba için dünyada teselli ve saadet nazına yalnız o kalmıştı. Bu Şevket ne fevkalade bir mücevher çıkmıştı. Genç adam babasının gözünde yavaş yavaş bir ilah mertebesine çıkmaya başlıyordu. Ali Rıza Bey'i yakan ateşi şimdilik yalnız o anlıyordu. Ailenin bütün yükünü üstüne aldığı en acı titizliklere hak kazanacak kadar yorulup asabileştiği halde terbiyesini bozmuyordu. Sırası düştükçe babasının dizlerine oturup sakallarını okşayarak onu teselli ediyordu. Korkma baba, ben hiçbir zaman ümitlerini boşa çıkarmayacağım. Göreceksin ne kadar iyi olacağız, sonunda ne kadar rahat edeceğiz. Her şeyden evvel kardeşlerimi yetiştirmeliyiz. Biz bize kaldıktan sonra kolay. Seninle annemi nasıl olsa mesut edebilirim. Şevket kardeşlerinin hepsini ayrı ayrı düşünüyordu. Evde ihmal ettiği yalnız bir kişi vardı, kendisi. Ali Rıza Bey bir gün onun ağzını aradı. Benden saklama Şevket, dedi. Elbette sen de bir şeyler olmak istiyordun. Bu felaket başımıza gelmemiş olsaydı ne yapacaktın? İyi bir mimar olmak isterdim baba. Büyümek, para kazanmak, şöhret kazanmak isterdim. Fakat ne yapalım, kısmet değilmiş. Belki daha fazlasını söyleyecekti. Fakat babasının gözlerindeki acıyı gördü. Gülerek sözünü değiştirdi. Fakat bunu öyle ehemmiyetli bir arzu sanma, dedi. Ben şimdiki hayatımdan çok da memnunum. Hem gencim, işlerimiz düzelirse belki buna da vakit kalır. Ali Rıza Bey oğluna inanmış göründü. Sözü değiştirdiler, başka şeyler konuşmaya başladılar. Kahvedeki tekahüt arkadaşlarından bazıları ibadette bir teselli keşfetmişlerdi. Ali Rıza Bey'in ibadeti oğlunu düşünmekti. Zaman zaman içindeki ümitsizlik dayanılmaz bir dereceye çıktıkça Şevket'i aklına getirir, İçine bir mabet serinliği çöktüğünü duyardı. Bir gün bunu gözlerinde saklanamamış yaşlarla itiraf etti. Oğulcum, ben kendimi faziletli bir insan sanır, budala gibi gururlanırdım. Meğer ben senin yanında hiç kalıyormuşum, dedi. Şevket şaşırdı. Ne söylüyorsun baba? Dünyada senin gibi insan tasavvur edilir mi? Ne çocukluk, diye gülmeye başladı. Ali Rıza Bey inatla başını salladı. Ben senin yanında hiç kalırım oğlum, dedi. Niçin dersen, ben yaşadığım müddetçe zaten bir şey duymadım, istemedim. Halbuki sen çok hisli bir çocuksun, her şeyi anlıyorsun, istiyorsun. Böyle olduğu halde istediklerinden kendi ihtiyarınla kendini mahrum ediyorsun. Aramızdaki fark bu yavrucuğum. Bunun içindir ki sen benden çok yükseksin. Evde çocuklar arasında hafiften hafife kavgalar başlamıştı. Bu evvela gizli oluyor ve Ali Rıza Bey hakiki sebepleri keşfedemiyordu. Bir gün Fikret kardeşlerine çıkışıyor, ikinci günü Leyla'nın odasında ağladığı işitiliyor, üçüncü gün Necla yemeğe inmiyordu. Hayriye Hanım artık şimdi bütün yanına varılmaz bir hale gelmişti. Ali Rıza Bey mutlaka aksi bir cevap alacağını bildiği için ona hiçbir şey sormaya cesaret edemiyordu. Gitgide gürültü büyüdü. Kimse kimseden çekinmez oldu. O vakit ihtiyar çocuklarını ikiye ayrılmış gördü. Bir yanda Fikret, bir yanda Leyla ile Necla. Bu artık evde bir baba nüfuzu, hürmet edilecek bir reis kalmadığını gösteren en güzel bir delildi. Leyla ile Necla ailenin yaşayış tarzını beğenmiyorlar, yenilik, eğlence ve daha birçok şey istiyorlardı. Bu iki kız öteki kardeşlerine nispetle daha hoppa, nazlı ve şımarık büyümüşlerdi. Ali Rıza Bey onların fikir ve terbiyeleriyle fazla meşgul olamamıştı. Bu kadar güzel kızları mümkün değil, uzun zaman kendilerini bırakmayacaklardı. Daha nihayet 3-5 sene misafirdiler. Ali Rıza Bey, Leyla ile Necla namuslu birer kadın olarak yetişirlerse kafidir derdi. Bütün tedbir onları kapalı büyütmekte ibadet kalmıştı. Kızların fazla sokağa çıkmalarına, ağırbaşlı tanınmayan ailelerin kızlarıyla arkadaş olmalarına izin yoktu. Karısına daima, bu yaşta çocuklar için güzellik en büyük tehlikedir, gözünü iyi aç diye tembihler verirdi. Ancak bu sıkıntının da bir aksi tesir yapmasından korktuğu için evde onları fevkalade okşamıştı. Bir dedikleri iki olmazdı. Son zamanlarda karısıyla çıkan kavgaları birçoğu bu yüzdendi. Hayriye Hanım Leyla ile Necla için fazla para sarf edildiğinden şikayet ettikçe Ali Rıza Bey senin aklın ermez hanım, çocukları eve kapıyoruz, istediklerini yedirip giydirmezsek olmaz. Sonra evden, ev hayatından nefret ederler. Keşke elimizden gelse de onları evin içinde daha fazla memnun etmenin yolunu bulsak, derdi. İlk çarpışma Hayriye Hanım'la ortanca kızlar arasında oldu. Kızcağız Leyla ile Necla'nın gözyaşlarını, hıçkırıklarını epeyce zaman mukavemet etmişti. Ağırbaşlı Fikret gürültünün bu son safhasında annesine gizli gizli yardım ediyordu. Sonra ihtiyar kadında yorgunluk ve bozgunculuk alametleri belirdi. İki yetişmiş evladın geceli gündüzde ağladığını görmek dayanılır şey miydi? Hayriye Hanım Leyla ile Necla'nın tuvaletleri için evin en zaruri masarifini kırpmaya başladı. Nihayet yavaş yavaş hesabını şaşırdı. Bu defa Fikret annesinin bu zaafını tenkit etti. Onları memnun etmek için bizi ihtiyaç içinde kıvrandırmaya, evi felakete sürüklemeye hakkın yok anne, demeye başladı. Hayriye Hanım kendini müdafaa için Leyla ile Necla'yı da müdafaa etmeye mecbur oldu. Onların da hakkı var. Herkesin kızı gibi onlar da giymek ister, süs isterler, dedi. Fikret o vakte kadar küçük kardeşlerini kendi çocukları gözüyle bakmıştı. Bu onda babasının mütemadi telkinleri neticesinde doğup büyümüş bir duyguydu. Fakat asıl annesi Leyla ile Necla'yı bu şekilde müdafaa edince Fikret dayanamadı. Peki ya biz? Biz köpek yavruları mıyız anne? Haydi ben kendimi hesaba katmayayım. Ayşe'ye günah değil mi? Diye isyan etti. O zamana kadar surat asmalar, gizli ayılıp bayılmalar, sessiz gözyaşlarıyla devam eden kavga böylece açığa vurulmuş oldu. Partiler ayrıldı. Karşılıklı atışmalar başladı. Bir yanda Necla, Leyla, Hayriye Hanım, öbür yanda Fikret ile Ayşe vardı. Yalnız iki tarafın kuvvetleri müsavi değildi. Ayşe pek küçük olduğu için Fikret yalnız sayılırdı. Genç kız Şevket ile Ali Rıza Bey'i kendi tarafına çekmeyi düşündü. Şevket kardeşini uzun uzadıya dinledikten sonra ''Bu işleri beni karıştırmak doğru olmaz Fikret'' dedi. ''Eve küçük bir hizmetim oluyor diye kafa tutmaya kalkıyorum zannederler. Kalpleri kırılır. Fakat ilerimiz için tehlike görürsem ben de boş durmam.'' Ali Rıza Bey'e gelince, o artık evinde bir bostan korkuluğu mevkiine düşmeye başladığını gayet iyi görüyordu. Bu kavgaya karışmak çocuklarla beyhude yere yüzgür olmaktan başka bir netice vermeyecekti. Şimdi baba diye bir dereceye kadar hatırını sayıyorlardı. O vakit ona da lüzum görmeyecekler, zavallı korkuluk büsbütün yıkılmış ayak altında kalmış olacaktı. Onun için Ali Rıza Bey evde seslerin titizleşmeye, yükselmeye başladığını işittiği zaman ya odasına kapanıyor yahut mutfak kapısından sokağa çıkıyordu. İhtiyar baba hiçbir şeyin farkında değil sayılırdı. Fakat çocuklarını eskisinden çok daha iyi görüyor ve anlıyordu. Ağır bir hastalık nasıl bir vücuttaki gizli illetleri açığa vurursa bu buhran da onların çürük ve sakat taraflarını öyle meydana çıkarmıştı. Fikret de öteki kızları da bildiğinden ne kadar başka insanlarmış. Kavga yavaş yavaş şeklini değiştiriyordu. Leyla ile Necla asıl istediklerini açık açık söylüyorlardı. Ne hakla kendilerini eve kapatmışlardı. Herkesin kızları istedikleri yerde istedikleri insanlarla gezip eğlenirken kendileri niye bu cehennemde çile dolduruyorlardı? Evin adı artık cehennem olmuştu. Onlar da genç değil miydiler? İnsan içine çıkmak, sosyetelere girmek, dans etmek istemezler miydi? Gençlikleri geçiyor sayılırdı. Bu gidişle sonları ne olacaktı? Babaları kendileri için bir şey hazırlamış mıydı? Ev delik deşik bir gemi gibi günden güne batıyordu. Böyle zamanlarda herkese başının çaresine bakmak hakkı neden verilmiyordu? Üstlerindeki baskıyı kaldırmak zamanı gelmiş de geçiyordu. Kendi başlarına bırakılırlarsa belki birer hayırlı koca bulur, canlarını kurtarırlardı. Böyle zamanda kimin kapısını çalıp evlenecek kızınız var mı diye soruyorlardı. Ali Rıza Bey'deki Fikret'i yanlış terbiye ettim fikri de artık değişmişti. Her şey gibi çocukların terbiyesine verilen emek de boş bir gayretti. Kanların mayasında doğuşta ne varsa vakti saati geldiği gibi meydana çıkıyor, hiçbir şey bunu değiştirmiyordu. İhtiyar baba bu kanaatine rağmen bazı sükun ve ümit saatlerinde Necla ve Leyla'yı karşısına alır, bütün yüreğini yakan şeyleri onlara anlatmaya başlardı. Ah bu çocuklara bir parça kendimi anlatmak mümkün olsaydı. Yazık ki buna bir çare yoktu. Ne kadar bağırsa sesini onlara işittirmeye muvaffak olamayacaktı. Eliyle dokunulacak kadar yakın görünen bu başlar kendisine yıldızlardan daha uzak yabancı dünyalardı. Ali Rıza Bey bu saatlerde kızlarını kurbanlı koyunlar gibi görür, içi kan ağlardı. Cehennem. İlk defa Leyla ile Necla'nın kullandığı bu kelime tutmuştu. Küçük Ayşe'ye varıncaya kadar bütün aile şimdi eve cehennem diyordu. Fakat bu cehennemin her gün yarım saatlik bir müteakeresi vardı. Akşam yemekleri. Yarım saat esnasında boğuşmalar, gözyaşları durur, yemek odasında eski zamanları hatırlatan bir sükun ve muhabbet havası eserdi. Bu mucizenin sebebi Şevket'ti. Nedense bütün aile onu sevmekte ve saymakta devam etmişti. Bu belki kavgalara karışmadığı içindi. Yahut da kendileri için sabahtan akşama kadar didinip harap olmasına acıyorlardı. O sofraya oturduğu zaman bütün çehreler değişir, yemek devam ettiği müddetçe herkes birbirleriyle güzel konuşurdu. Fakat bir zamandan beri Şevket'te de bir değişiklik başlamıştı. Eski neşesini, canlılığını kaybetmiş gibiydi. Sofrada eskisi gibi gülüp söylemiyor, ara sıra çenesini eline dayayarak düşüncelere dalıyordu. Ali Rıza Bey onun rengindeki uçukluğu, gözlerinin altındaki gölgeyi evvela geceden ve petrol lambasının fena ışığından ileri geliyor sandı. Fakat çocuğun konuşma tarzı da değişmişti. Her zamanki ateşli, heyecanlı sesiyle ümit verici şeyler söylerken birdenbire yorulmuş gibi duruyor, hiç sebepsiz debdinleşiyordu. Acaba oğlu çok fazla mı yoruluyordu? Birkaç defa bu korkusunu karısına açmak istedi. Fakat cesaret edemedi. Hayriye Hanım yanına yaklaşılmaz bir kadın olmuştu. Kocasının endişesini hissederse inadına aksi bir şeyler söyler, onu büsbütün telaşa düşürürdü. Fakat Hayriye Hanım daha evvel açıldı. Bir kış gecesi Ali Rıza Bey elinde bir kitap mangal başında uyukluyordu. Hayriye Hanım kapıyı aralayarak "Daha yatmadın mı?" diye sordu. Sonra içeri girdi. Riyakar bir çehreyle "Oda çok soğuk, üşümüyor musun?" dedi. Mangalı eşeledi. Rüzgar giren bir pencere aralığını kağıtla tıkadı. Sonra Ali Rıza Bey'in entarisindeki sökükleri gördü. "Onu biraz çıkar da dikeyim," dedi. Fakat kocasının entariyi verip fanileyle kaldığını görünce üşümesinden korktu. Minderin üstündeki battaniyeyi çekerek omuzlarına attı. Ali Rıza Bey bu iltifatları hayra yormadı. Karısının bu geceki sinsi sinsi etrafında dolaşması, her zamanki sertliğe, aksiliğe mukabil yaltaklanırcasına bir tatlılık göstermesi beyhude olmayaydı. Aklına vaktiyle iyi zamanlarda kullandıkları hizmetçiler geliyordu. Hayriye Hanım bu kadınları mütemadiyen azarlar, hırpalardı. Derken bir gece birdenbire muamele değiştirdi. Bir yumuşaklık, bir iltifat, bir nezaket. Hizmetçi o gece adeta hatırlı bir misafir muamelesi görürdü. Hakikaten de öyleydi. Çünkü ertesi gün mutlaka bohçasını eline verip evden kovmaya karar verilmiş bulunuyordu. Ali Rıza Bey öyle anlıyordu ki bu gece kendisinden büyük bir fedakarlık istenecekti. İhtiyar kadın bir iki dakika kadar dikişle uğraştıktan sonra ''Ali Rıza Bey, seninle konuşacak çok ehemmiyetli bir şeyim var.'' dedi. ''Aklım başımda yok. Şimdi Şevket'in odasından geliyorum. Uzun uzun konuştuk.'' İhtiyar adam ameliyat masasına yatacak bir hastaymış gibi şaşkın bir tevekkülle neticeyi bekliyordu. Karısı onun azabını uzatmak ister gibi bitip tükenmez bir mukaddeme yaptıktan sonra ''Oğlumuz bir kadın seviyor. Mutlak onu almak istiyor.'' dedi. Şevket çok gençti. İnsanların dünyada sevmekten daha ehemmiyetli ve ciddi bir şey olamayacağına inandıkları bir yaştaydı. Ali Rıza Bey bunu gayet iyi bildiği halde bir türlü karısına inanmadı. Onun fikrinde aşk, hali vakti yerinde, işi gücü yolunda olan bir kısım insanların bilerek ve isteyerek başlarına satın aldıkları bir dertti. Şevket şimdi işi başından aşkın, ağır ve akıllı bir çocuk böyle bir deliliği nasıl yapardı? Ali Rıza Bey uzun uzun düşündükten sonra boynunu büktü. Madem ki öyledir, evlensin, ne yapalım dedi. Hakkıdır. Kimseden zorla fedakarlık istenemez. Hayriye Hanım onu tasdik etti. Orası öyle dedi. Yalnız bir şey var ki beni biraz düşündürüyor. Bilmem sen ne diyeceksin. Daha başka bir şey mi var dedin? Niye tereddüt ediyorsun? Söylesene. İhtiyarsın. Fazla meraklanmandan korkuyorum. Ali Rıza Bey titremeye başladı. Karısı onu birdenbire fazla müteessir etmekten çekiniyordu. O Hayriye Hanım ki bir zamandan beri onu her vesileyle kıvrandırmaktan adeta zevk duyar olmuştu. Demek ki tasavvur edilemeyecek kadar acı ve korkunç bir şey işleyecekti. İhtiyar adam telaşını gizlemeye çalışarak ''Çekinme, söyle'' dedi. ''Ben artık her şeye alıştım.'' Kadın dikişini bitirmişti. Mangal başına kocasının karşısına çömeldi. Maşayla külleri eşeliye eşeliye söyledi. Şevket bankada daktilolardan biriyle sevişmiş. Bu kocalı bir kadınmış. Bir zaman gizli gizli ötede beride buluşmuşlar. Nihayet iş meydana çıkmış. Kadın kocası tarafından sokağa atılmış. Şimdi arından bankaya gelemiyormuş. Şevket'le evlenmezse mutlaka intihar edecekmiş. Ali Rıza Bey karısının beklediği gibi çarpınıp çırpınmıyor, bilakis halinde bakışlarında derin bir sükunet vardı. Acı acı gülümseyerek ''Şevket bu kadınla evlenmek mi istiyor?'' dedi. ''Sen razı olursan öyle. İki can birden kurtarmış olacaksın.'' Şevket artık kocaman bir erkektir. Nasıl isterse tabii öyle hareket eder. Ben kendi hesabıma böyle bir izdivaca razı olamam. Ne söylüyorsun Ali Rıza Bey? Gayet erkekçe bir söz kadınım. Oğlum böyle bir şey yaparsa onu ölmüş farz ederim. Bir evladım vardı, Allah elimden aldı derim. Bağrıma taş basarım. Maalesef bence yapılacak bir şey. Hayriye Hanım kocasını tanıyor, bu meselede ne söylerse tesirsiz kalacağını gayet iyi biliyordu. Onun için fazla bir şey söylemeyerek olduğu yerde sessiz sedasız ağlamaya başladı. Ali Rıza Bey aynı sükunetle ''Beyhude alıyorsun hanım'' dedi. ''Tekrar ediyorum, ben böyle bir kadını evime sokmam. Şevket bana itaat etmezse bu evi ben besliyorum. Senin ne demeye hakkın var?'' derse iş değişir. Ben bir daha hiçbirimizle yüz yüze gelmemek üzere başımı alır giderim. Bu söylediklerimi oğluma da tekrar edersin. Sana acımıyor değilim. Fakat ne yapalım ki benim için de başka türlü hareket etmeye imkan yok. Hayriye Hanım ağlayarak odadan çıktı. Ali Rıza Bey o gece uyuyamayacağını anladığı için yatağa girmedi. Battaniyesine sarılarak sabaha kadar boş mangalı karıştırdı ve düşündü. Ev tekrar iki partiye ayrılmıştı. Fikret bu izdivaca şiddetle aleyhtardı. Bir kere yenge sıfatıyla aralarına girecek kadın başından türlü maceralar geçmiş şüpheli bir insandı. Sonra evdeki sefalet ve para sıkıntısı büsbütün artacaktı. Leyla ile Necla'ya gelince onlar Şevket'in evlenmesini delice istiyorlardı. Ne olursa olsun bu kadınla beraber eve biraz yenilik ve eğlence girecekti. Babası gibi eski kafalı Şevket karısının teşvikiyle mutlaka değişecekti. İki parti arasında şiddetli bir çarpışmadır başladı. Ali Rıza Bey bu meselede bir granit gibi sert duruyordu. Fazla olarak da Fikret onun için umulmaz derecede kuvvetli bir silah arkadaşı olmuştu. Fakat Hayriye Hanım kocasını mağlup etmekten ümit kesmiyor, açık hücumlarda bulunmakla beraber sinsi bir mücadele ile onu yavaş yavaş aşındırmaya uğraşıyordu. Madem ki para ve kuvvet kendilerindeydi, Er geç bu manasız ihtiyarın inadını yeneceklerdi. Yalnız şu vardı. Şevket pek gevşek davranıyordu. Ah, o babasına biraz karşı durabilecek kuvvetli bir insan olsaydı. Ne şare ki koskoca delikanlı kız çocukları gibi gizli gizli ağlamaktan ve her gün bir parça daha sararıp solmaktan başka bir şey yapamıyordu. Görünüşte baba ile oğul arasında hiçbir şey değişmemiş gibiydi. Şevket babasına her zamankinden daha hürmet gösteriyor, ne pahasına olursa olsun onu kırmayacağı haliyle, sözleriyle anlaşılıyordu. Hayriye Hanım ara sıra oğluna, "Şevket babana itaatsizlik etmeni ben de istemem ama hiç olmazsa biraz surat as," diye nasihat veriyordu. "Bu adamın nasıl anladığımı ve sevdiğimi bilemezsin anne. Darılma, hatırın kalmasın, seni de çok seviyorum. Fakat onun sevgisi büsbütün başka, adeta ibadet nevinden başka bir şey," diyordu. Hayriye Hanım kocasını evvela Şevket'e çılgın muhabbeti tarafından avlamaya, yumuşatmaya çalıştı. Bu izdivaç olmazsa oğullarının da öleceğini, ya intihar edeceğini uzun tasvirlerle anlattı. Zaten sinirleri gevşemiş olan ihtiyar baba çocuğunu ölüm döşeğine yatmış görüyor, ellerini gözlerine kapayarak katıla katıla ağlıyor, fakat neticede hiç sarsılmamış bir kanaatle ölümünün bu izdivaçtan bin kat daha hayırlı olduğunu söylüyordu. Şevket'in çok fazla mayus göründüğü bir gece karı koca arasında korkunç bir vaka geçti. Hayriye Hanım şiddetli bir sinir buhranı içinde kıvranmaya, "Göz göre göre çocuğunu sana öldürtemem," diye feryat etmeye başladı. "Peki üzülme, Şevket istediğini yapsın, beni düşünmeyin, ben aranızdan çıkarım, bir daha ismin bile işitmezsin," dedi. Kadın onun yakasına sarılarak daha kuvvetle bağırmaya başladı. "Bu sözü ne yüzle söylüyorsun? Koca bir aileyi, bir alay çocuğu aciz bir kadının başına bırakıp kaçmak hırsızlıktan daha mı namusludur sanıyorsun?" Bu vaka üzerine Hayriye Hanım anladı ki bütün bir şiddet beyhudedir. Biraz daha kuvvetli bir heyecan bu ihtiyarı öldürebilir. Fakat fikrinde zerre kadar bir değişiklik yapamaz. O vakit politikayı değiştirdi. Madem ki kocası bu izdivacı bir namussuzluk addediyor, o halde ona ispat etmelidir ki bilakis oğlunun bu zavallı kadını yüzüstü bırakması en büyük bir namussuzluktur. Hayriye Hanım bir zamanda ona bu cepheden hücum etti. "Oğlum bir ailenin namusunu mahvetti. Biçare bir kadının sokakta kalmasına sebep oldu. Canı canla ölç. O zavallı da senin Fikret gibi, Leyla ve Necla gibi tecrübesiz bir çocuktur. Allah sonra bize kendi evlatlarımızdan çektirir. Bu kadının namusunu temizlemek oğlunun boynuna borç olmuştur." Ali Rıza Bey gerçi bir vakit bu mantığa kulak vermiyor göründü. Fakat bu sarsılmaz zannedilen kayanın altında görünmez bir takım çöküntüler olmuştu. Günün birinde hiç sebep yokken karısını çağırdı. Mazlum bir sükunetle, "Hanım, ben uzun uzadıya düşündüm," dedi. "Oğlumuzun bu kadını yüzüstü bırakması doğru olmayacak. Benim tarafımdan Şevket'e söyle. İstediği kadını kabul etmeye, ona kendi kızımız gibi kollarımızı açmaya hazırız," dedi. Düğün gecesi. Ev baştan başa aydınlık içinde. Kapılar, pencereler açılmış. İkide bir cazband çalıyor. O susunca neşeli kahkahalar, haykırışlar, çığlıklar. Sokakta kuvvetli bir ışığın etrafına toplanan gece böceklerinin kaynaşmasına benzer bir gizli hayat var. Ta uzaklardan çalgıya ve aydınlığa doğru akıp gelmiş bir kalabalık. Kadınlar, erkekler, çocuklar. Bunların bir kısmı düğün evinin saadetini sokakta seyrediyor. Bir kısmı içerideki kargaşalıktan, ardına kadar açılmış kapılardan cesaret alarak yavaş yavaş bahçeye yayılıyor. Ali Rıza Bey'in özene bezene işlediği çiçek tarhlarının kenarına oturuyor. Ali Rıza Bey usulca arkadaki mutfak kapısından kaçtı. 400-500 adım uzaktaki bir tepeye çıktı. Büyük bir kayanın kenarına oturdu. Şakaklarını eller içine aldı. Bu haliyle evinin yandığını uzaktan seyreden bir zavallıya benziyordu. Artık yüzde bir ümit kalmamıştı. Bağlar başındaki harap ev, karanlık penceresiyle, kapalı kapılar ile dışarıdaki fırtınanın günden güne artan zoruna uzun seneler kahramanca dayanmıştı. Bu beyhude mukavemet ne gözyaşlarına ne mahrumiyetlere mal olmuştu. Şimdi bu düğün sıkı bir rüzgar hücumu gibi bir anda kapıları arkalarına dayıyor, ihtiyar babanın bütün korktuğu şeyler evi birdenbire istila ediyordu. Evet, artık ümit kalmamıştı. Şevket'le beraber en kuvvetli silah arkadaşını kaybediyor, dünyada yapayalnız kalıyordu. Ali Rıza Bey haftalardan beri ağırlık basmış bir halde yaşamıştı. Ancak her şeyin bittiği bu gecede açık bir kafayla düşünmeye ve gördüklerini hatırlamaya vakit buluyordu. Düğünle kırdısı ortaya çıkınca ağır başlı Fikret'e varıncaya kadar bütün çocuklar elbise diye üstünü üşüşmüşlerdi. Karısından yardım bekleyemezdi. Şevket'ten de hayır yoktu. Zavallı çocuğun başında ateş yanıyordu. Ali Rıza Bey bir zaman şaşkın şaşkın çarpışmış, çocukların hepsine ayrı ayrı anlatmaya çalışmıştı ki bu düğün bildikleri gibi ferahlı ve iftiharlı bir düğün değildi. Nasıl olmuş bir felaketin tamiridir. Kendilerine düşen bu ayıbı davul zurna ile aleme ilan etmekten ziyade mümkün olduğu kadar sessiz sedasız geçiştirmektir. Böyle olmasa da neyle elbise düğün yapacaklardı? Elde avuçta bir şey kalmamıştı ki. Borç etmeye kalksalar ipin ucunu büsbütün kaçıracaklar, birkaç ay sonra muhakkak aç kalacaklar ve el aleme rezil olacaklardı. İhtiyar adam bir gün şaşkınlıktan Ayşe'yi karşısına almış, bu 11 yaşındaki bebeğe saatlerce para hesapları yapmış, bakkal defterleri, senetler, kağıtlar göstermişti. Fakat artık çocuklar saygıyı da kaldırmışlardı. Şimdi onların hepsi birer küçük Hayriye Hanım'dı. Kızdıkları zaman tıpkı annelerinin çehresine benzeyen yüzleriyle bağırışıyorlardı. Bir doğruluktur tutturdun, bizi düşünmedin. Dilenci çocuklarından beter ettin. Herkes çocuklarının bir dediğini iki etmezken, kardeşlerimizin düğününde bizi hizmetçi gibi gezdirmeye nasıl razı olacaksın? Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.